Katre-i Matem İskender Pala 12. Ayrım. Geçen köylülerden bu saatte bir şey dilenmenin boşa emek olduğunu artık anlamışlardı. Onlar pazara getirdikleri malların narhlarını öğleden evvel almak için acele ederler. Bunun için ihtisap ağası önünde kuyruklar oluşur, öğle ezanları okunurken ağ defterini toplar, köylünün fiyat biçilmemiş malı da elinde kalırdı. Pazarda hiçbir kimse getirdiği mala kendi aklınca fiyat koyamazdı. Böyle kaçak satış yapan birisi, daha 2 sene evvel satış yaptığı gediğin önünde yağlı urgana çekilmiş ve cesedi 2 gün bulunduğu yerde sallandırılıp, ibret için halka teşhir edilmişti. Kapalı çarşıya giden esnaf, sabah siftah yapmadan sadaka vermeyi düşünmezler, hatta yanlarına yaklaşan dilencileri küfürler ederek azarlayıp kovarlardı. Kışladan çıkan Yeniçerilerden ise bir şey dilenmemek gerektiği zaten şehrin bütün dilencileri tarafından bilinirdi. Kadıdan davacı olmak ne derece boş umut ise şehrin dilencilerinden haraç toplayan Yeniçeri'den bir şey istemek de o derece gereksiz idi. Velhasıl bu taşlık yolda sabah sabah elleri para keselerine uzanan yolcular, Baba Ali istikametine giden efendilerden ibaret kalırsa da bahşişleri bolca olurdu. Çoğu güne bir hayır işleyerek başlamanın uğruna inanan bu adamlar, devletli ağa veya efendilerden idiler. Ve rütbelerine göre kimisi seyislerin idaresindeki landolarıyla faytona benzeyen bu arabalar 2 yıldır çok revaçtaydı. Kimisi küheylan sırtında, kimisi mahiyetindeki adamlarıyla birlikte bir kafile halinde geçerlerdi. Osmanlı Devleti'ni idare eden bu adamların teşrifat ile geçişleri şehrin üzerine bir payitaht kimliği verir ve onlar geçerken halk yoldan açılır, kimisi bellerinden eğilerek, kimisi başlarını bağırlarına yatırarak, kimisi de ellerini yerlerde sürüyen kallavi temennalar ile efendilerini hürmetle selamlar, göze çarpmak için fırsat ararlardı. Bu arada halk geri çekilir, yol açılırdı ki bir dilenci için iyi bir fırsat demekti. Külhandaki tecrübeli kardeşlerin söylediklerine göre ne istenecek ise o anda istenmeliydi. Kara Şahin o sabah yine fırsatını bulup kendini ağalar, efendiler kafilesinin önüne attı. Şeyen lillah, kulunuza bir ihsan. Başını kaldırdığı an dünya birden gözlerinin önünde dönmeye başladı. Aman Allah'ım! Bu baktığı yüz bayılacak gibi olmuştu. Hızla başını yere eğdiğinde ise kalbinin hepten duracağını sandı. Kulaklarında bir ses çınlıyordu. Galata tomruğunda kendi ellerimle içini dışına çıkartırım da, akıl denen şeyin ne tür işkenceler icat edebileceğine şaşırırsın. Seninle Galata tomruğunda hesaplaşacağız. Şimdi başını omuzları ile ellerin arasına gömmüş, kınlarından çıkacak hançerlerin sesini ve sonra da omuzlarında, bedeninde açacakları rahleleri bekliyordu. En azından ortalığı birbirine katacak bir haykırış. Bre katili siyaset edin türünden bir emir bekliyordu. Tam o andaydı. Ölümü beklediği o anda. Hemen birkaç arşın ötede genç bir kadın çığlığı duyuldu. Hırsız var, hırsız, yetişin ağalar. Aranızda helal süt emmiş kimse yok mu? O anda bir sahtiyan çizme ökçesiyle omzuna şiddetle vurulduğunu hissetti. Çekil bre, uğursuz miskin, falakaya yatırtmadan toz ol gözümün önünden. Kara Şahin yere yığılıp kalmıştı. Allah kendisine acımış, birinin hırsıza yakalanmasını bir başkasının kurtuluşuna çevirivermişti. Kendini toparlamaya başladığı sırada içi daha da rahattı. Çünkü aklında yüzünün artık eski yüzü olmadığı, kaşlarındaki değişikliğin çehresini iyiden iyiye değiştirdiği inancı pekişmişti. Teşekkürler sana Macar hekim, ey büyük usta, diye haykırmak geldi içinden. Sonra mırıldandı. Yürü oğlum Şahin, daha 2 hafta evvel suratına yumruklar atan tomruk emini bile seni tanımıyorsa artık korku yok sana. İçinden cümlenin devamını getirirken kendinde bir güven hissetti. Sokaklarda dolaşırken fazla tedirginlik duymama gerek yok artık. İçinin sesi kalbini inandırmış gibiydi. Yumruklarını bir zafer kazanmışçasına sıktı. Ardından derin bir nefes aldı, ayağa kalktı, uzaklaşan belaya baktı. Ama o da ne? Tekmesini yediği tomruk eminin arkasından koşar gibi giden şu 2 adam. Aman Allah'ım. Hem ona yetişmeye çalışıyor hem telaşlı telaşlı bir şey anlatıyorlardı. Evet, yanılmıyordu. Çardak kahvehanesinde gördüğü İzbandut Yeniçeri çorbacısı ile kayınbabası Aslan Ağa. Ama çok garip. Aslan Ağa neden çarşı gediklisi bir esnaf kılığında dolaşıyordu ki? Yeni Bahçe Konağı'na iç güveysi gittiğinde Nakşigül'ün babası bir bezirgan değil miydi? Kafası karışmıştı. Ama şimdilik buna şaşıracak durumda değildi. Bir kez daha derin nefes alırken kendisine lanet okudu. Çünkü Yeniçeri kışlasından çıkanları takip etmesi gerekirken sabah sabah dinlenme telaşına düşüp hem başını belaya soka yazmış hem de asıl görmesi gerekenleri gözden kaçırmıştı. Kendini bir kenara çekip sıra sütunlardan kırık olan birinin üzerine oturdu. Hiçbir şeye anlam veremiyordu. Nakşigül'ün ölümünden sonra Aslan Ağa'nın işleri mi bozulmuştu? Eğer öyleyse şimdi neyle meşgul idi? Balıkçılara mahsus şu turuncu potur ile başındaki zolatayı neden giymişti? Yoksa ığırıp ile balık avlayan fukara zümresine mi karışmıştı? Birden içini bir acıma kapladı. Zavallı Aslan Ağa, benim yüzümden başına gelenlere bak diye mırıldandı içinden. Muhtemelen ailesi de zor durumda olmalıydı. Yeni bahçedeki konak da artık var olmadığına göre, peki konak nereye gitmişti? Üf, aklıma mukayyet ol Allah'ım. Yeniden derin bir nefes aldı, çevresine bakındı. Aslan Ağa'yı bu halde görmekten son derece rahatsız olmuştu. İyi de çardak kahvesinde gördüğü bu adamla şimdi ne gibi bir ilişkisi olabilirdi ki? Tomruk eminiyle ilişkisini anlayabiliyordu. Muhtemelen kayınbabası kızının katili olan eski damadı hakkında bilgi edinmek istiyor, ölü veya diri olduğundan bir haber soruyordu. Eğer durum böyleyse bu suratsız Yeniçeri Zebellah'ın konuyla ne ilişkisi vardı? Aslan Ağa kızının katilinin bulunmasını istemekte çok haklıydı. Tomruk eminini karakolun içinde ve dışında nerede görse bu konuyu soruyor olmalıydı. Neden sonra ani bir kararla yerinden fırladı ve peşlerinden ilerlemeye başladı. Her üçünün konuşmalarındaki samimiyet ile tekellüfsüz davranışlar ta uzaktan dikkatini çekmişti. Aslan Ağa neyse de Yeniçeri ile Tomruk Emin'i arasında bir ast üst münasebetinden ziyade bir arkadaşlık, belki çıkar dostluğuna varan bir lavalilik seziliyordu. Keşke yeye yanımda olsaydı diye düşündü bir an. Ben Aslan Ağa'yı takip ederken Yeniçeri'yi gözden uzak tutmaz, belki konuşmalarını duyabilirdi. Bayezid Meydanı'nda kazasker kapısına kadar peşlerinden gitti. Burası eski saraya bitişik iki katlı taş bir binaydı. Tomruk Emin'i haftanın üç günü buradaki dairesinde çalışır, diğer üç günde de Bilad-ı Selase adıyla kendisine bağlı olan Üsküdar, Eyüp ve Galata tomruklarını gezer, asayiş temin ile asesleri teftiş ederdi. Üçü birden içeri girdiler. Kara Şahin onları beklemesi gerektiğini düşündü. Kendisine bir köşe bulup dilenmeye başladı. Ne kadar gerekiyorsa o kadar bekleyecek ve Aslan Ağa'yı takip edecekti. Hatta bir fırsat düşer de tenha bir yere yolları uğrarsa bütün cesaretini toplayıp konuşmayı bile kafasına koymuştu. Neden sonra onun kendisini tanıma ihtimaline karşı bu fikirden vazgeçti. Kalbinde bir hüzün ve acı vardı. Zavallı adam. Nakşigül'ün acısıyla kim bilir neler çekmiştir. Birden kendi durumunu hatırladı. Sanki kendisi ondan daha mı iyiydi? Hatta ondan ziyade üzülmüyor muydu? Üstelik buna bir de sevdiği kadının katili zannedilmenin ağırlığı da ilave edilmeliydi. Neredesin Topaç diye yeniden hayıflandı. Eğer o yanında olsaydı Aslan Ağa'yı ona havale eder, ağzından laf aldırır, Yeni Bahçe'de ortadan kaybolan konağın sırrını sordurturdu. Belki konuştukları şu Yeniçeri'de olup biteni biliyordu. Yoksa onu mu takip etmeliydi? Ama onun kaldığı yeri nasıl olsa biliyordu. Gerekirse kışla kapısında onu yeniden bulurdu. Ama ya Aslan Ağa? Ah Aslan Ağa, ah! Öğle güneşi bulutların arasında kaybolduğu ve Beyazıt Camii'ne doğru sert bir rüzgarın estiği sırada dört el, iki kolundan kendisini tutup apar topar sürüklemeye başladılar. Bir günde aynı yakalanma korkusunu ikinci defa duymanın ağırlığı altında kaderine teslimiyet gösterdi ve hiç direnmedi. Aseslerden korkarak Aslan Ağa'yı beklerken Kazasker İshak Efendi'nin muhtesipleri arasına sürüklenip gitti. 21. sual. Kestiğin başı niçin bana gönderdin? Bindallı Mahmut Çavuş büyük bir şaşkınlık içindeydi. Derdest edilip huzura getirildiğinde ikindi vaktinin rutubetli sıcağı yerini akşam serinliğine bırakmaktaydı. Daha 3 gece evvel yüzünü peçeyle örtüp konağa yemiş sepeti teslim ettiğinde bu kadar kısa sürede huzura çağrılacağını elbette hiç tahmin etmemişti. Damat İbrahim Paşa, meşratalar, terziler derken Galata bıçkını bu zebellah çavuş hakkında bir araştırma yaptırtmış, bin bir suçunu bulmuştu. Çubuğundan çıkan dumanların gözünü yakmasına aldırmadan karşısındaki adama dikkatle baktı. İçinde şiddetli fırtınaların estiği her halinden anlaşılıyordu. Mahmut Çavuş onun bu halini görünce hücrelerine varasıya dek dehşetle ürperdi. Renkten renge, halden hale girdi. Paşa bir müddet hiç konuşmadı. Karşısındaki adamın sinirlerini yıpratmak, onu zihnen yormak, ruhunu çökertmek istiyordu. Pencereden dışarılara baktı, sanki salonda yalnız başına imiş gibi hareket ediyor, öyle davranıyordu. Uzunca bir bekleyişten sonra gayet sakin, hiçbir öfke göstermeden bir arkadaşıyla sohbet edermiş gibi sordu. Canım çorbacı, oyuncakçının karısını ne ettin? Mahmut Çavuş böyle bir cümleye muhatap olacağını sanmıyor. En azından önce istintak edileceğini ve yaptıklarını inkar yoluyla kelleyi kurtarabileceğini umuyordu. Karşısındaki adam, son 2 günde neredeydin? Bir cinayet zanlısı olarak seni çağırttım. Suçlu musun? Kesikbaş ile bir alakan var mı? Gibi pek çok soru dururken doğrudan doğruya oyuncakçının karısını soruyordu. Bu soru onun daha evvelden kurduğu bütün planlarını bozmuş, veziri faka bastırıp kahvehane arkadaşlarına övünme payı bırakmamıştı. Oysa neler hayal etmişti? İstanbul bu cinayet ile çalkalanacak, halk her yerde vezirin acizliğini konuşacak, tiryakiler ayyaşlar arasında devlet emniyetinin kalmadığına dair yeni sohbetler başlayacak. O sırada Mahmut Çavuş da arkadaşlarıyla girdiği iddiayı kazanacak, vezirin akılsızlığını ispat etmiş olacaktı. Oysa şimdi o adam karşısında çubuk tüttürüyordu. Sakin tavrı ve yumuşak sesiyle de sırrını bütün teferruatıyla aşikar ettiğini anlamaya çalışıyordu. İş bu noktaya gelmişken yalan söylemenin bir menfaat sağlamayacağını fark etti. Açık cevap vermeyi yeğledi. 3 hafta önce kestim. Bal torbasında sakladığım başını da yıkayıp 4 gün önce sana getirdim. Ya niçin bu işi eyledin? O erini koyup yanıma gelmişti. İlla ben sokağa çıktıkça başka oynaşlar peydahladı. Suçunu sezdim ve cezasını elimle verdim. Ya başını niçin bana gönderdin? Sana akıllı bir vezirdir. Ölüleri söyletir, kuşları dillendirir. Casuslukta istihdam eder dediler. Hakikat midir? Sınamak istedim. Peki şimdi inandın mı? Hem de bütün hakikatiyle devletlum. Elhak ömrün uzun olsun, aklı evvel bir vezirmişsin. Bu devlete de senin gibisi yaraşır. Peki, akil olan adil olur dediklerini de duydun mu? Vezir sözlerinin burasında ayağa kalktı, odada öfkeyle dolaşmaya başladı. Yumruklarını sıkıyor, ayakları tahta zeminde ürkütücü sesler çıkartıyor. Yaşından beklenmeyecek zindelikle hareketler yapıyor, çevresine korku yayıyordu. Kapıda bekleyen muhafız esas duruşa geçti. Paşanın böyle hallerinde ateş püsküreceğini daha önceki tecrübeleriyle biliyordu. Nitekim beklediği gür ses gecikmedi. İmdi ne yapmamı beklersin Bindallı? Bindallı Mahmut Çavuş o koca heybetine rağmen bir çocuk gibi küçülmüş, korkmaya başlamıştı. Bacakları titrer olmuştu. Hayatında çok kereler tehlikeler atlatmış. Ölümle burun buruna gelmişti. Ama hiçbir vakit içini böylesine bir dehşet kaplamamıştı. Korkusu ölümden değildi. Hayır, ölümle oyun oynayacak gözü peklikteydi. Ama nedense vezirin heybetinden ürkmüştü. Sesi inceldi, titredi. Devletlum, bu işte ben aldanmışım. O kahpe bana sadakat göstermedi. Cezası zaten bu olacaktı. Benim elimden oldu. Mazur ve mağdurum. Paşa bu sözlerin hepsine okkalı cevaplar verebilir. Başkasına sadık kalmayandan sadakat beklemenin beyhudeliğini anlatabilir. En azından aklınca kanun yapıp tatbik etmenin şeriatı uygulamak olmadığını söyleyebilirdi. Gerek görmedi. Şeyhülislam Efendi'ye bir fetva yazdırttı ve ömür boyu tutuklu bulundurulmak şartıyla azılı haydutların çığlıklarıyla dolu gecelerin içine, tersane zindanına gönderdi. Muhafızların arasında bahçe kapısından çıkarıldığını gördüğü sırada mırıldandı. Mazur ve mağdur imiş. 22. sual. Mezarlıklar şehrin yalnızca ölülerini mi saklar? Taze toprak kokusunun ölüm kokusu da demek olduğunu ilk defa fark ediyorlardı. Top kapısından başlayarak Bizans surları dışındaki kabristanların neredeyse tamamını dolaşmış, bütün yeni mezarların başucuna geçici birer şahide gibi dikilmiş tahta parçalarının üzerindeki isimleri okuyor, Nakşigül'ün adına rastlama umuduyla koşuşturup duruyordu. Rastladığı iki mezar kazıcıdan sormuş ama bir netice alamamıştı. Mezarlıklar arasında dolaşırken Kara Şahin'in aklında neler vardı neler. Tomruk Emin'le yakalanma ve ölüm tehlikesini atlatalı 2 hafta oluyordu. Ama korkusu ve anısı henüz zihninde taptazeydi. Öyle ya, kazasker kollukları tarafından yakalandığında sanki ölüm kapısını yoklamıştı. Bu seferki yakalanışın sadrazamın emriyle şehirdeki dilencilerin tamamına yönelik bir temizlik harekatı olduğu öğrendiği sırada 2 kere sevinmişti. Birisi canı emniyetteydi, ikincisi yeğe de kendisiyle aynı kaderi paylaşacaktı. Her şeyleri birbirine benzeyen yüzlerce dilenci arasında hemen onu aramaya koyuldu. Ararken taşıdığı heyecan ve tedirginlik biraz da onu kaybetmenin kendisi için çok ağır bir darbe olacağını ortaya çıkarmıştı. Dünyada kendisine ait olan ve kendisine ait hissedebildiği tek kişiydi o. Topaç Yeye onun hayatının en önemli varlığıydı. Onu bulasıya kadar buna inanmıştı. Yelkenleri yeni değiştirilmiş bir kalyona bindirilip Marmara'ya açıldıklarında kaderlerini bilmiyorlardı. Meğer İbrahim Paşa her 3 ayda dilenciler için böyle bir gemi çıkartır. Birkaç sopadan sonra bir daha dönmemek üzere Mudanya ve Tekirdağ'ı da sahile döktürür. Onlar da gelebildikleri en yakın yoldan tekrar şehre gelirlermiş. Bilhassa kutsal 3 aylarda şehrin dilencilerinde büyük artış olur, kanun adamları bu sahte dilencileri cezalandırmak ister. Ancak Şeyhülislam Efendi bu yolda fetva vermediği için şehirden sürüp çıkarma yolu tercih edilirdi. İstanbul'a gelmenin izne tabi olması ve yabancıların bile mirur tezkiresi gösterme mecburiyetinin bulunması dilencilerin yeniden şehre girmelerini zorlaştırıyor. Böylece İstanbul halkı bir müddet olsun serserilerden kurtulmuş oluyorlardı. Heyecanlı bir yolculuk olmuştu. Usta dilencilerden mesleğin inceliklerine dair sırlar öğrenmişler. Deniz tutan meslektaşlarına yardım ederken denize düşme tehlikesi atlatmışlar. 2 gün boyunca yarım somun ekmekle idare etmişler ve üzerlerindeki her kuruşu gemicilere kaptırmışlardı. İbrahim Paşa'nın Dilenciler Deresi'ni başından bağlamak istemesi Kara Şahin ile Topaçya'ya 2 haftadır yol teptiriyordu. Dağda, belde, ıssız yerlerde ve ayaz gecelerde yol almak hem tehlikeli hem de çok zor idi. Bu yüzden Çorlu, Kumburgaz, Küçükçekmece, Kervan Güzergahı ile İstanbul'a ulaşmaları tam 10 gün almıştı. Yağmur mevsimi geliyordu ve kış bastırmadan İstanbul'a gelmeli, Külhan'a ulaşmalıydılar. Uzaktan surlar göründüğünde şehre hangi kapıdan ve nasıl gireceklerini düşünmeye başladılar. Bir fırsatını kollamak, belki şehre yük götüren bir köylüyle anlaşmak üzere, Mevlana kapısındaki mezarlıkta oyalanmaya başladıkları sırada, Kara Şahin'in aklına Nakşigül'ün mezarını bir de burada arama fikri geldi. Öyle ya, onu belki de buraya gömmüşlerdi ve hatta gömenlerden birine ulaşabilirse, belki bir bilgi elde eder, hiç olmazsa cenazeye katılanların düşünceleri hakkında fikir sahibi olurdu. Yeye bu fikrin pek parlak olmadığını söyledi. Gece olmadan şehre girmek ve Külhan'a varmak lazımdı. 11. ayrımın sonu sayfa 124, devamı 12. ayrımda.